Ayrım 6.
Mademoiselle de Corton korkardı ki bu zıtlıkların arasında Nihal'in zayıf, ince, yepelek bedeni değişik rüzgarların çatışma noktasına rastlamış ince, yepelek bir dal dirençsizliğiyle kırılmasın. Adnan Bey'le ne kadar uzun uzun görüşüp konuşmuşlar, bu zıtlıkları elden geldiğince hafifleterek çocukta bir karakter düzeni meydana getirebilmek için ne çareler düşünmüşlerdi. Ama buldukları önlemlere karşı bu bir sinir bilinmezliği her seferinde başkaldırıyordu. Asıl Bülent'le bağdaştırılıp yöneltilmesinde zorluklar görülürdü. Annesinin karnından bir bebek çıkaracaklarını her zaman sevinerek, sevincinden ellerini çırparak karşılarken, o doğduktan sonra birden bu sevinçte bir değişme meydana geldi. Önce annesinin yanına günde ancak bir iki kez giderken, artık oradan ayrılmamak, başkasının bu yeni bebekle ilgilenmesine meydan bırakmamak, annesinin yatağına tırmanarak sürekli Bülent'i öpmek için türlü huysuzluklar yaratmıştı. Bir hafta çocuk annesinin odasında kaldığı sürece Nihal kıskançlığından çıldırmış sanıldı. Çocuğu hastanın yanından ayırıp da yanının bir köşesine Şakire Hanım'ın yanına atmaya zorunluluk görüldükten sonra Nihal Bülent'i unutmuş göründü. Çocuğu annesine seyrek ve gizli getirirlerdi. Yanının içinde Bülent rastlantı sonucu görülürdü. Daha sonra Şakire Hanım'ın yanından alınarak Mademoiselle de Corton'a verebilmek için Nihal'in oyununa başvuruldu. Bülent'i sana vereceğiz. Onu sen eğiteceksin. Yanında yatıracaksın, soyup giydireceksin. Bülent artık senin olacak, denildi. Nihal bu hileye kapılmış göründü. Bülent'in kendisine vereceğini çılgın bir sevinçle kabul etti ve işte o günden beri Bülent Nihal'indir. Başka hiç kimsenin değildir. Nihal'in kıskançlığında, ta küçüklüğünden beri hemen bütün çocukların kıskançlığına karışan hainlik düşüncesi yoktu. Çocuğun ne gizlice parmağını ısırır ne yavaşça kolunu çimdiklerdi. Onun kıskançlığında başka bir şey vardı. Herkesi Bülent'ten değil, Bülent'i herkesten esirgiyor, başkalarıyla onun arasında kendi yüreğini koyarak ona herkesten çok yakın olmak istiyor sanılırdı. Evin içinde alışkanlık haline gelmişti. İlk önce şaka olarak başlanıp yavaş yavaş bir kural değerini ve gücünü alan bir alışkanlık. Ne zaman Bülent'le ilgili bir şey olsa Nihal'e başvurulur, Bülent'e tembih olunacak şeyler Nihal'e söylettirilir, üstelik Bülent de her zaman Nihal'le tehdit olunurdu. Annelerini kaybettikten sonra ruhunun gizli bir gereksinmesiyle Nihal Bülent'e daha çok yaklaşmıştı. Kendiliğinden bir duygu sanki mini mini kızı küçük kardeşine bir anne olmaya yöneltiyordu. Ama öyle bir anne ki çocuğunu herkesten kıskanan, ona başka birisinin eli sürüldükçe yüreğinde bir şey yırtılan. Bir gün Adnan Bey Bülent'i dizlerinin üzerinde hoplatıyordu. Nihal onları görmemek için o yana bakmıyordu. Bir ara babası Bülent'i gevrek gevrek kahkahalarına dayanamayarak mini mini tombul yanaklarını öperken Nihal başını çevirdi. Duramayarak ilerledi, ta yanlarına gitti, sokuldu. O kadar ki bu öpmelerin arasında bir engel çekmek istiyordu. Sonra birden babası durarak kendisine bakınca kızardı ama içindekini açığa vurdu. "Oh, yeter artık baba, fena oluyorum," dedi. Nihal'in bütün duygulu ruhu bu son sözün içindeydi. Adnan Bey o günden sonra Nihal'in yanında Bülent'i sevmekten kendisini alıkoydu. Ancak Nihal artık bu kural koymuştu. Bülent'i sevmek, okşamak için birisinde bilinemez nasıl bir sezi duygusuyla istek olduğunu anlar anlamaz kendisinden izin alınmaksızın bu isteğe göz yumulmasından korkarak "Bülent'i hiç sevmiyorsunuz" cümlesine benzer bir şey söylerdi. Dünyada bu kaygılardan arınık, bu bin türlü bağlardan uzak, çevresinde geçen bütün bu şeylerden haberi olmayan birisi varsa o da Bülent'ti. Onun yalnız bir şeye merakı vardı, gülmek. Ve dünyada en çok onu güldürecek, en sevişi dakikalara özgü bir uçuş verecek olan da Nihal'di. Özellikle iki kardeş aralarında bir üçüncü yürek girmeksizin yapayalnız bulundukları zamanlar. Yatak odaları yanın en üst katında, bahçeye bakan kanattaydı. Büyük sofadan buraya geniş bir koridordan gidilirdi. Birinci odada Adnan Bey, üçüncüde Mademoiselle de Corton, ikincisinin arasındakini onlar yatarlardı. Burada hem yalnızdılar hem bir yandan babalarıyla öte yandan yaşlı kızla birlikteydiler. Odaların arasında birer aralık kapı vardı ki geceleri yalnız perdelerin kapanmasıyla kapatılırdı. Daha sonra koridorun dördüncü ve sonuncu odasında çocuklara bir derslik yapılmıştı. Derse ayrılan bu oda mürebbiyenin sürekli bir derdiydi. Bülent'in derslerinden çok kasırgalarına bir ortam olan bu oda kadar dünyada karışıklığa mahkum bir yer daha olamayacağına yemin ederdi. Evin içinde bir sigara sehpasının yer değiştirmesinde kıyametler koparacağı kadar düzenlilik titizliğinde aşırılık gösteren Adnan Bey, çocukların bu odasına giremezdi. Oraya ne zaman girse sinirlerinde bir hastalık sezinlediğini ileri sürerdi. Yalıda başka hiçbir yere ilişmemek anlaşılmasına karşılık burada bütün istediklerini yapmak için Bülent'e izin verilmişti. Bülent de bu izinden yalının hiçbir yerine bir kırık dökme izi bırakmamak zorunluluğunun öcünü alacak derecede yararlanıyordu. Mini mini bir çalışma masası vardı ki babasının birkaç gününü aşırı oymacılığı gerekçeleriyle kenarlarına kendine özgü saçaklar kazmıştı. Mademoiselle de Courtney'e sırasıyla gelen Figaro gazetesi sayılarından gemiler, külahlar, sepetler yapılmış, duvarlara, pencerelerin mandallarına, siyah yazı tahtasının kenarına asılmıştı. Ablasının bütün eski kitaplarından, resimli nota kabaklarından resimler oyulmuş camlara, kapıların arkasına, ta duvarda Avrupa haritasının denizlerine yapıştırılmıştı. Böyle oyulmuş bir şemsiye vardı ki Atlantik denizinin bir köşesine atılmış, bir rüzgara kapılarak Amerika gezisine çıkmıştı. Daha sonra bin türlü kırılmış oyuncaklar, koparılmış kitaplar, o her gün sabah akşam toplanıp da Bülent'i sadece bir uğramasıyla sanki canlanarak haşarı kedi yavruları gibi odanın her yanına dağılan ufak tefekler ayak basacak, oturacak bir yer bırakmazdı. Şimdi Bülent yeni bir merak daha çıkarmıştı. Elinde kurşun kalemiyle duvarda resimler yapıyordu. Hayalinden bugün bir gemi, yarın bir deve çıkıyor, duvarın bütün etekleri yavaş yavaş doluyordu. Artık boya yetişebilecek yer kalmadığı için şimdi iki günden beri Bülent'in kafasını başka bir düşünce gıcıklıyor. Nihal'in daha gönlü olup da izin vermemişti. Ama onun öteden beri hep adeti böyleydi. Önce izin vermemek, kendisine boyun eğildiğini gördükten sonra artık engel olmaya gerek görmemek. Oh, ne güzel olacaktı. Behlül ona bir kutu boya getirmişti. Bunların içinde her renkten vardı. Bütün o resimler boyanacaktı. Deveyi kırmızı yapacaktı. Değil mi abla? Deve kırmızı olur değil mi? Nihal daha yumuşamamıştı. Deli misin? Diyordu. Ama devenin rengini bilmiyordu. Hemen bütün günleri bu odada geçerdi. Sabahleyin uyandıktan sonra yıkanırlar, giyinirler. Mademoiselle de Courtney'la birlikte aşağı yemek odasına inerek sütlü kahvelerini içerler. Güzel havalarda bir saat kadar bahçede gezerler. Bülent Beşir'le koşar. Nihal büyük kestane ağacının altında Mademoiselle'le birlikte oturur. Sonra yaşlı kız hiçbir vakit göğsünden eksik olmayan küçük saatine bakarak haber verir. Vakit geldi der. Yeniden içeriye girerler ve odalarına çıkarlar. Artık ders başlardı. Nihal şimdi akşamları babasına düzeltilmek üzere Fransızcadan küçük ahlak parçaları çeviriyor, kolay manzumeleri düz yazıya dönüştürüyor, günlük yaşamaya ilişkin konular üzerine mektup yazıyordu. Mademoiselle de Courtney Nihal'le çalışırken Bülent her vakit geri kalan fiil defterini doldurmak için çalışma masasının ta öte ucunda kalemini hokkadan çıkarmazdı. Kimi zaman Mademoiselle de Courtney'nin gözü Bülent'e ilişirdi ve sert bir sesle bağırırdı. Bülent! Bülent en son şimdiki zaman çekimlerine kadar yazabildiği bir fiilden usanarak ya 8-10 eğri bürü çizgiyle bir köşk ya da ortasında hiçbir çiçeğe benzemeyen bir şeyle bir saksı kondurmak üzere bulunurdu. Bülent'in sebep olduğu bu aralıklar Nihal için yağma sayılacak fırsatlardı. O kesinlikle 8 satırlık bir uğraşıdan sonra bir soluk almak, derste rastlanmış bir sözcükten türetilerek uzun uzun bir konuşma açmak ya da Mademoiselle de Courtney'nin yerinden kalkıp Bülent'in defterinden köşkleri saksıları kaldırırken o da pencereye koşup bahçeye bakmak için fırsat kollardı. Sonunda bu aksaklıklar arasında Nihal'in dersi biter, 10 dakikalık bir dinlenmeden sonra Bülent'in derslerine başlanırdı. Mademoiselle de Courtney Bülent'le uğraşırken Nihal'in piyanosuna, gergefine, dikişine, işlemelerine çalışması günlük programlardandı. Ama onun yarım saat bir şeyle uğraşması mümkün olmadığı için canı ne zaman isterse piyanosundan dikiş takımına, dikiş takımından gergefine geçmesine izin verilirdi. Yaşlı kız bu kelebek için başka çıkar yol bulamamıştı. Mademoiselle de Courtney, Nihal'in hiçbir şeye dikkat etmeyerek, hiçbir şeyle yeterince uğraşmayarak her şeyi öğrenmesine artık o kadar alışmıştı ki şaşmıyordu. Ama piyanoda ilerlemesine şaşıp kalmaktan kendini alamazdı. Kesinlikle parmakların uzun çalışmasıyla elde edilebilecek şeyleri Nihal bir günde yapıvermiş bulunurdu. Bütün carilerin egzersizleri, dizileri böyle can sıkacak bir oyun çeşidinden geçmişti. Şimdi Clementine'in Mademoiselle de Courtney'i bile titreten Gradus ad Parnassium'una hazırlanıyordu. İtalyan müziğinin Kımarossa'larından, Donizetti'lerinden, Mercadante'lerinden, Rossini'lerinden, Adnan Bey'in takım takım getirdiği operaları sanki önceden görmüş, işitmiş, sezmiş denecek bir duygu ve duyuruş kolaylığıyla Mademoiselle de Corto'nun inanmak istemeyen şaşkın gözlerinin önünde gelişigüzel okuyuverdi. O vakit yaşlı kız Adnan Bey'e, "Bilirsiniz bu 6 yılda olmayacaktı," derdi. "Ama bunda ne senin, ne benim, ne kendisinin artamı var. Bu kızın parmaklarına Rubinstein ruhundan bulaşmış olacak." Nihal'in parmaklarına o ustanın dahilinden bir şey bulaşmış olması düşüncesi öyle bir şeydi ki, Mademoiselle de Corto'nun gözünde anlaşılmaz bir gerçeği açıklayarak bu müzik bilinmezliğini yorumlamış oluyordu. Artık başka bir neden aramaya da gerek görmezdi. Sonunda derslere bir çekişmeyle bitim verilirdi. Babasının getirdiği operalar arasında Wagner'dan da vardı ki Mademoiselle de Corto'nun kesin bir memnunlukla çalışmasına engel oluyordu. Nihal de tam tersine bu engellenen şeyi her gün her zaman eline alır, mürebbiyeyi Bülent'in pek aşırı öfkelendirdiği bir sırayı kollayarak piyanosunun başında denemek isterdi. O zaman Mademoiselle de Corto Bülent'i unutur, piyanoya koşardı. "Aman çocuğum, size bir şey söyledim ki bunu çalmak için insanın almağı parmakları olmalı. Parmaklarınızı kıracaksınız. Yalnız o kadar değil, düşüncenizi, müzik zevkinizi berbat edeceksiniz. Düşününüz bir kez, bir fırtına ki bacaları deviriyor, kiremitleri atıyor, ağaçları söküyor, kayaları yuvarlıyor. Düşününüz o gürültüyü, bundan bir müzik yapınız. İşte Monsieur Wagner." Onun Wagner için dinmez bir düşmanlığı vardı. Monsieur Wagner derken bütün bu soylu Fransız kızının damarlarındaki kanlar Alman dahisini küçümseyerek ıslık çalıyor sanılıyordu. Artık ondan sonra ders sürdürülmez, yaşlı kız yemek vaktine kadar odasına çekilir ve çocuklar istedikleri yere gitmek için özgür kalırlardı. Nihal babasının yanına giderdi. Aşağıda çalışma odasında Adnan Bey ikide bir de saate bakarak kızının bu sabah gelişmelerini sabırsızlıkla beklerdi. İkisinin arasında böyle sevinç ve mutlulukla geçen saatler en tatlı saatleriydi. Onun babasına bir düşkünlüğü, bir tutkunluğu vardı ki hiçbir zaman buna doyamazdı. Her zaman sevilmek, her vakitkinden çok, saniyeden saniyeye şiddetlenecek bir sevgiyle sevilmek için ruhunda hiçbir zaman dindirilemeyen bir gereksinme vardı. Babasının yanında pek fazla şımarır, geveze bir kuş, yaramaz bir kelebek olurdu. Sonsuz bir konuşma bolluğu vardı. Derslerinden, gördüklerinden, işittiklerinden bir küçük temel sebep bulurdu. Adnan Bey yorulmayarak, üstelik eğlenerek ara sıra Nihal'in bir şeytanlık ve alay niyetiyle üzerine bir parça sevinç ve neşe serptiği bu konuşmalardan gülerek çocuklaşırdı. Aralarında bir yaş düzeyi meydana gelirdi. Yemekten sonra Adnan Bey İstanbul'a inerdi. Çocukların o gün Mademoiselle de Corto'nunla uzun bir gezintileri yoksa yanının içinde Adnan Bey'in dönüşüne kadar süren dolaşmaları olurdu. Nihal'in özellikle vakit geçirmek için hoşuna giden yer Şakire Hanım'ın mutfağıydı. Harem bölümünde bu mutfak oyuncak türünden yaptırılmıştı. Ara sıra Adnan Bey, yıllardan beri biteviyeliği değişmeyen aşısının yemeklerinden usanır, Şakire Hanım'dan bir midye dolması, bir tatar böreği, bir çerkez tavuğu isterdi. Bu aşçı Hacı Necip'ten gizli tutulurdu. Haber alacak olursa Hacı Necip günlerce suratı asar, günlerce Adnan Bey'e görünmezdi. Bir gün midye kabuklarını görmüş, 40 yıllık aşçı olduktan sonra Şakire Hanım kadar midye dolduramazsa ayıp olacağını söyleyerek gitmeye kalkmıştı. Şakire Hanım'la aralarında sürekli bir çekişme vardı. Kesinlikle Şakire Hanım dönme dolaptan harç verirken kavga olur, Hacı Necip ikide birdi, "Ya kiler dışarı çıksın ya mutfağı büsbütün içeriye alın," derdi. Kimi zamanlar bu çekişmeler o kadar şiddet kazanırdı ki Şakire Hanım'ın kocası Vekil Harç Süleyman Efendi barış için aracılığını kullanmak gereğini duyardı. Bu çekişmelerden evin içinde 2 kişi memnundu, Bülent ve Beşir. Üstelik onlar biraz iki yanı kızıştırmaya yardım ederlerdi. Şakire Hanım'dan bir şey istenilse Nihal yalvarırdı. "Kızım bacı, beni bekle mi? Birlikte yapalım." O gün Nihal, Cemile, Nesrin, üstelik ara sıra Nesrin'e çıkışmak için gelerek dönmekte geçilen Şayeste, Şakire Hanım'ın çevresinde dönerler, küçücük mutfağı bir mahşere çevirirlerdi. Burası yanının 2. katında, bahçeye bakan, güneşli pencerelerini sarmaşıklar kaplamış, beyaz mermer döşeli, her zaman son derece titiz bir temizlik havasıyla insana iştah veren bir yerdi. Bazen Alman'dan alınmış tencereler, sahanlar, bütün öbür salon eşyası sanılacak kadar zarif ve güzel şeyler, sarmaşıkların yeşilliklerinden süzülerek giren güneş ışıkları altında temizliklerinin parıltısını serperlerdi. Artık burada ve sevimli mutfağın içinde kendisine bağlandıklarını bütün ruhuyla duyduğu bu yaratıkların arasında şakalarla, yapmacı kavgalarla, işip kalkışmalarla, kahkahalarla geçen saatleri Nihal bütün yüreğini ısıtan bir mutluluk duyarak geçirirdi. Akşam babasının dönüşünü sabırsızlıkla bekler, ta merdivenlerin üstünden bağırırdı. ''Baba, bugün size bir şey pişirdim ki, Şakire Hanım'a sorunuz da bakınız, onlar hiç karışmadılar.'' Güzel havalarda babalarıyla birlikte akşam gezintilerine çıkarlardı. Mademoiselle de Courtois'un bu saatleri yanının bahçesinde Alexander Dumas'ın romanlarını okumaya ayırırdı. Genç kızlara roman okutmamak Mademoiselle de Courtois için uygulanması gerekli bir eğitim kuralıydı ki Nihal hakkındaki geçerliliğini şiddetle korurdu. Ama kendisinin romanlara, özellikle Alexander Dumas'a derin bir tutkunluğu vardı. Nihal'in sorularından uzak kalabilmesine elverişli fırsatları bütünüyle romanlara ayırırdı. Bu alışkanlığının sonucuyla onun hayatına, duygularına, Alexandra Dumas ve ona benzeyenlerden bir şeyler geçmişti. Sanki romanlar yaşlı kızın gözlerine renkleri değiştiren bir gözlük takmıştı. O ancak kıyısından pay aldıkları hayatı hep bu gözlüğün arasından görür, önüne çıkan yüzleri anlamak, yaşamanın ufak tefek olaylarına ilişkin bir yargı vermek için bütün kafasında yaşayan roman anılarına başvurur, onlarla bir benzerlik oranı kurduktan sonra bir sonuç çıkarırdı. Hemen romanlarından birinin bir sayfasıyla uyum sağlamayan olaylar önem verilmeyecek bir yalan derecesine inerdi. Nihal o akşam Adnan Bey'in kendisini görmek isteğini haber verince işte o 6 yıldan beri ilk kez olarak böyle istenilen buluşma için yaşlı kız hemen bir kuşku duydu. Bunun roman anılarından hangisinde bir uygulama ortamı bulabileceğini hemen düşünmüştü. Adnan Bey, hayatının bu koşullar içinde sürüp gidemeyeceğine ilişkin bir dolaşık söylevle yaşlı kızı kendi düşüncesi çerçevesine çekmeye çalışırken o hala düşünüyordu. Sonunda evlenme düşüncesi bu söylemin bulutlar içinde bir şimşek parıltısıyla gözlerinin önünde tutuşunca Mademoiselle de Courtois'un şaşkın ve suskun ne diyeceğini bilemez ağzı yere açık durdu. Hayır, romanlarından hiçbirinde bu olaya bir uygulama ortamı bulamıyordu. İnanmadı ve kendisini tutamayarak Adnan Bey'le bütün resmi ve senli benlikten uzak davranışlarına karşın ''Şaka ediyorsunuz'' dedi. Bu şakanın korkunç bir gerçek olduğunu anladıktan sonra yaşlı kız duramadı, ayağa kalktı. ''Lakin Nihal, lakin Nihal, bu onu öldürür anlıyor musunuz?'' diyordu. Sonra Adnan Bey'in gözlerini indirerek karşılık vermediğini görünce sezinlemişti ki Nihal'in başı ağrısa çıldıran bu babada o olasılığın çığlığı bir yansıma bulamıyordu. Sonunda Adnan Bey konuştu. Hayır dedi. Yanılıyorsunuz. Nihal'i o kadar yakından incelememişsiniz. Yalnız alınmasına gerek görülecek kimi önlemler var. Zaten size başvurudan da amaç bu. O zaman o önemli görev kendisine yöneltilmişti. Yaşlı kız kabul etmemek için çırpındı. Üstelik bu görevi yerine getirmek zorunda kalmamak için bu evden kaçacağını söyledi. Sonra birden Nihal'in asıl bu zamanda kendisine muhtaç olacağını düşündü. Bu korkunç gerçekle o yepyelek vücudun arasındaki çatışmayı hafifletecek bir yürek gerektiğiydi ve bu yürek ancak kendisinin yüreği olabilirdi. Adnan Bey'in odasından çıkarken Mademoiselle de Courtois sallanıyordu. Yemek zamanına kadar Nihal'den kaçtı. Sofrada ona bakarken hep ağlamak istiyordu. O gece her ne olursa olsun Nihal'e haber vermek için kesin yönerge almıştı. Bülent uyuduktan sonra orada yavaş sesle ikisinin arasında geçen karşılıklı konuşmadan sonra Mademoiselle de Courtois'un içi rahatladı. Kendi kendisine ''Ola ki babasının hakkı var'' dedi. Nihal'e yalnız eve bir kadın geleceğinden, bu kadının herkesle birlikte sofraya oturacağından, bu kadının Nihal'i pek fazla seveceğinden söz etmişti. Nihal bütün bu şeyleri pek büyük bir sessizlikle dinlemiş, sanki yeni bir şey işitmiyormuşçasına küçük bir şaşkınlık belirtisi bile göstermemişti. Yalnız bir takım ayrıntıları merak ediyordu. Odası nerede olacaktı? Bu kadın güzel, kendisinden daha mı güzeldi? Bey babası ona ne diyecekti? Hangi odada yatacaktı? Bülent'e karışacak mıydı? Beşirgen'e Nihal'in olacak değil miydi? Ondan sonra bu soruyu sonunda sormuştu. Ondan sonra babası Nihal'i gene önceki kadar sevecek miydi? Bu sorunun karşılığını aldıktan sonra Nihal daha kapanmamış cibinliğinin altında kuşkusuz gene bir araba gezintisinin düşüne gülerek uyuyan Bülent'e bakarak uzun uzun düşünmüştü. En son Mademoiselle de Courtois demişti ki ''Şimdi bey baban senden izin bekliyor. Eğer sen izin verecek olursan gelecek. Yarın sabahleyin babana söylersin değil mi çocuğum?'' Nihal sadece başını sessizce sallayarak sessiz bir evet demiş ve o gece Bülent'le yalnız kaldıktan sonra onun karyolasına eğilerek düşünün mutluluğuyla gülen bu yüzü sanki mutluluk gülümsemesini orada saptamak isteyerek uzun bir öpücükle öpmüş. Daha sonra bilinemez nasıl bir duyguyla bu geceden başlayarak aralarına bir duvarın çekilmesi gereğini anlamışçasına babasının odasıyla kendi odalarının arasındaki kapıyı ilk kez olarak kapamıştı. Behlül Bey, Nihal Hanım, niçin bana bakmadan karşılık veriyorsunuz? Behlül bir iskemlenin üstüne çıkmış duvardaki bir tablonun köşesine resim sokuşturmaya uğraşıyordu. Nihal'in son sorusunda gene başını çevirmeyerek karşılık verdi. Dargın değil miyiz? Nihal kin tutmaz çocuklara özgü bir barışıklık isteğiyle "Aa," dedi. "Ben tamamıyla unutmuştum. Sahi dün akşam dargındık değil mi? İstersen çıkayım." Behlül iskemleden atladı. Çerçevenin hiç aralığı yok. Biraz daha zorlasam cam kırılacak. Elindeki resmi sallayarak duvarlara bakıyordu. Şimdi bunu nereye koymalı? Nihal, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen benimle niçin dargın duramıyorsun biliyor musun? Çünkü dargın duracak olsan yeni bir kavgaya imkan bulamayacaksın. Yeniden kavga etmek için herhalde barışman gerekiyor. Nihal gülerek Behlül'ün indiği iskemleye çekip oturdu. Bak, bunda da yanılıyorsun. Sen bugün İstanbul'a ineceksin değil mi? Sana ısmarlanacak bir şeyler var. İşte barışmak için en iyi bir sebep. Behlül birden geri çevirdi. Mümkün değil Nihal. Bu işi başkasına ver. Bu ufak tefek beni yoruyor. Hem bugün. Elini sallayarak işlerinin çokluğunu anlatmak istiyordu. Sonra aklına bir şeyler gelerek. Çantanı göster bakayım Nihal. Ne kadar param var? İşte saygısızca bir soru. Canın isterse. Ben şimdi ücret almadan hiçbir iş görmüyorum. Bana borç verecek kadar param varsa iş değişir. Nihal çantasını cebinden çıkardı. Açtı ve içindekileri eteğine dökerek. Oh! Bilsen dedi. Bana bugün o kadar şeyler gerek ki. İpek alınacak 1. Bülent makası 2'ye ayırarak beline hançer yapmış. Makas alınacak 2. Beşir ne kadar zamandan beri yalvarıyor. Kıpkırmızı bir fesle mavi püskül istiyor. Onlar alınacak 3. Behlül dönerek uzaklaştı. Ben vazgeçtim. Bir de Beşir'in şeylerini veriniz. Tamam olsun. Kırmızı fesle mavi püskülü nereden bulmalı? Kapalı çarşıya kadar çıkılacak. Hem bana borç verecek kadar paran da yok. Yeniden Nihal'e döndü. Önce buradan çıkar babana gidersin. Paralarını gösterirsin anlıyor musun? Nihal yerden paralarını toplayarak çantasına doldurdu. Vazgeçtim dedi.